Ayrım 11, sayfa 75, bölüm 15. Gözlerimi açtığımda kafamın içinde Luke'un 36'ya en yakın bar olan Toil Door'da attığı kahkahalar hala çınlıyordu. Göz kapaklarımı birkaç defa açıp kapadım. Canlı canlı batın açan birim 731'in Japon doktoru karşımda duruyordu. Resim tam önümde masanın üzerindeydi. Anne, onu ben yaptım. Kaç saatten beri uyuyordum? Saatime bir göz attım. 8:15. Dokunma, sana onları daha sonra veririm. Duvarın arkasından tabak çanak gürültüleri ve çatal bıçak sesleri arasından küçük bir kızın sesi geliyordu. Camille ve Amadine. Okula gitmeden önce mısır gevreğiyle yapılan bir aile kahvaltısı. Kendime gelmek ve uyanmak için yüzümü ovuşturdum. Diz çöktüm ve resimleri, röntgenleri, notları ve belgelere ait oldukları dosyalara yerleştirdim. Her dosyada rafları kronolojik sırasına göre koydum. Çalışma odasından çıktığımda kızlar sırt çantalarıyla holde duruyordu. Koridor diş macunu ve kakao kokuyordu. Havuç çantam nerede? Burada tatlım, kapının önünde. 200 bana doğru döndü. Hemen kollarımı atırdılar ve acaba hediye getirmiş miyim diye sordular. Lori onları yeniden kapıya doğru itekledi. Gittiğini sanıyordum. Özür dilerim, uyuyakalmışım. Gülümsemeye çalıştım ama Lori kızlarıyla ilgileniyordu. Boğazımın düğümlendiğini hissettim. Çalışma odasına geri döndüm. Silahımın kılıfını kemerime taktım ve sonra pardesümü giydim. Döndüğümde Lori sırtını kapıya dayamış, hareketsiz duruyordu. Betona gömüldükten sonra suya atılmış birine benziyordu. Kahve ister misin? Diye sordu. Teşekkür ederim, geç bile kaldım. Yarın sabah unutma. Yarın sabah? Ayin. Her zamanki beceriksizliğimle onu kucakladım. Orada olacağım, bana inan. Bir saat sonra 12. bölgeye doğru yol alıyordum. Duş almış, tıraş olmuş, saçlarımı taramış ve yeni bir elbise giymiştim. Cep telefonumu çıkardım. Fokalt. Matt, başım çatlıyor. Hadi dostum, sen görevini yaptın. Sana yemin ederim hala dişlerim gıcırdıyor. En azından Larfroy'u hatırlıyorsun değil mi? Şu Luke'un üzerinde çalıştığı vaka. Tam üstüne bastım. Onunla aynı yolu izlemeni istiyorum. Yargıç ve narkotik şube dışında sana bilgi verebilecek herkesle temas kur. Balistiği, morgu ve Orney karakolunu ara. Ayrıca bana Kabilieli'nin dosyasını bul. Hepsi bu mu? Hayır. SNF, CF'ye de temasa geç. SNCF Fransız Demir Yolları. Luke geçtiğimiz 7 Şubat Temmuz'da Baskona gitmiş. Bu tarihten önce veya sonra başka zamanlarda oraya gitmiş mi öğren. Ayrıca havaalanlarını kontrol et. Son aylarda Luke epeyce yolculuk yapmış. Tamam. Bitmedi. Hotel Döyü de ara. Her yıl bizim çocukların sağlık kontrolünden geçtiği servisi Luke'un sağlık problemleri varmış diye öğrenmeye çalış. Bir ipucu mu buldun? Bunu söylemek için daha erken. Ha, unutmadan şu internet sitesinde not et. Unitel6.com. Bu nedir ki? Hac seyahatleri düzenleyen bir İtalyan derneği. Şunları biraz eşele bakalım. Site İtalyanca mı? Başının çaresine bak. Yıl içinde hac saatlerine ve seminerlerine katılanların listesini istiyorum. Diğer etkinliklerini de. Örgütlenme şemalarını, yasal statülerini, finans kaynaklarını, her şeyi istiyorum. Sonra bir bahaneyle onlarla temasa geç. İngilizce olarak mı? Derin bir iç çekmek üzereyken vazgeçtim. Şu Avrupa polisi, istikbal onların değildi. Luke intihara kalkışmadan hemen önce onları en az 3 adet posta yollamış. Sonra da silmiş. Onları ele geçirmek için de elinden geleni yap. Aspirin içeceğim. Ne istersen iç, öğlene kadar haberlerini bekliyorum. Ertesi, eskiden benim muhabirlerim olan Sedme Momo adlı iki kardeş tarafından işletilen Oberkamp sokağındaki Grab Dorban'ına doğru ilerlemeye başladım. Cep telefonu çaldığında trafik sıkışıklığının üstesinden gelebilmek için tepe lambasını yakmak üzereydim. Matt, benim Malaspi. Neredesin? Bir münizmata takıldım. Adam madalyayı tanıdı. Ne söyledi? Ona göre herhangi bir değeri yokmuş. 18. yüzyılda Venedik'te dökülmüş bronz bir madalyanın kötü bir taklidiymiş. Atölyenin ismi, boş ver, ne halta yarıyormuş peki? Herife göre bir fetiş. İnsanı şeytana karşı koruyan bir zamazingo. Müstesni keşişler tarafından hazırlanmış ve üzerlerinde taşımaları için kullanılırmış. Şeytan korkusuyla yeşerlermiş ve bu madalya onları konulmuş. Keşişler nevrotikmiş. Aziz Antonio'nun hayatına bakmışlar ve biliyorum taklit madalyanın nerede yapıldığını öğrenebildin mi? Henüz öğrenemedim. Çocuklar bana bazı ipuçları verdi ama bu daha çok bir ilerleme olursa beni bilgilendir. Bir anda aklıma Pöre'deki kuyumcu cinayeti geldi. Ayrıca Çeteril polisiyle irtibat kur. Bakalım çingenelerle ilgili yeni haberler var mı? Telefonu kapattım. Tahminin doğru çıkmıştı. Suda boğulmadan önce yanına bir tılsım almıştı. Sadece sembolik bir değeri olan ve onu şeytandan koruyan bir nesne. O anda nasıl bir çelişki içindeydi? Hem yaşamdan hem de ölümden korkuyor olabilir miydi? Oberkaf sokağı. Barın 100 metre aşağısına park ettim. Trafiğin gürültüsü havadaki zehirli gazlara karışıyor ve beynime nüfuz ediyordu. Aç karnına yeni bir sigara daha yaktım. Kafamı pardesümün yakalarının arasına soktum ve yeniden polis postuna büründüm. Aslında bu postun altında bir başka post daha vardı. Uykusuz gecenin sonrasında bitkin, sabah sabah bir kalvadosu içebilecek kadar kafe barlara aşina olan bir herif. Saat 10'du. Bar tenha sayılırdı. Tezgahın ucunda T biçiminde bir tabureye oturdum. Tezgahın önünde birkaç tip hem içkilerini yudumluyor hem de makara yapıyorlardı. Biraz ileride bir masanın çevresinde koruşlanmış öğrenciler vardı. Gerçekten işlerin kesat olduğu bir saatti. Gerginliğim biraz azalmıştı. Kabileyeli kardeşler barın dekorasyonunu yenilemişlerdi. Yarı ahşap, yarı bakır, yarı mermer, otantik olan tek şey kahvemi izmarit kokusuydu. Ama bir başka koku daha burnuma çarptı. Bira ve küf. Sağ tarafta mahzene inen merdivenlerin üzerindeki döşeme kapağı açıktı. Malzeme ikmali yapıyorlardı. Momo tezgahın diğer ucunda belirdi. Kollarında bir yığın baget ekmek vardı. Kendimi belli etmeden onu inceledim. Beyaz bir atlet giymiş dağ gibi bir adam. Kıvırcık dağınık saçlarının altında iki kalın kaşığı ve kocaman bir çenenin olduğu kaba bir yüz. Cılız ve huysuz küçük kardeşi Sed'e göre karanlık, kaba, dev gibi bir herif. Hangisinin daha tehlikeli olduğunu bilemiyordum ama ikisi birlikteyken bir bela oldukları kesin. 1996'da silahlı İslami gruplara bağlı komandolar köyünü basmışlardı. Anlatılanlara göre kardeşler de onların peşine düşmüş. Katilleri bulmuş, şeflerinin taşaklarını kesip zorla diğerlerini yedirmişlerdi. Bu aklımdan çıkmıyordu. Be cool, dedim kendi kendime. Momo beni fark etmişti. Durey, 5 limitlik gibi sırıtmıştı. Uzun zaman oluyor. Bana bir kahve ısmarlamayacak mısın? Kabiliyeli isteğimi yerine getirdi. Çıkan buharların arasında makine dairesindeki bir denizaltıcıya benziyordu. Bu saatte işte olman gerekmiyor mu? Dedi tezgahın üzerinde dumanı tüten bir kahve fincan bırakırken. Çıktım. Fazla mesailerden bunaldım. Mama şekerliği bana doğru itti ve dirseklerini tezgaha dayadı. Şefleriniz canınızı çok mu sıkıyor? Sizi çok mu koşturuyorlar demek istiyorsun? Daha yeni oturdum. Siz de bizim gibi yapın. Kendi işinize bakın. Dedektiflerden başka işiniz yok. Ağzını yaya yaya gülümsedi. Bu fikir hoşuma gitmişti. Her zaman bir patron vardır Mama. Sizde bile. İçki dağıtıcıları mesela. Ağzı biraz daha yayvanlaştı. İçki dağıtıcıları. Onların yasası burada sökmez. Her şeye biz karar veririz. Güldürme beni. Larfo sizi taşaklarınızdan yakalamış. Momo bir anda topun geldiği yeri görmemiş bir kaleci gibi olduğu yerde kıpırdandı. Cebinden bir Camel çıkardım ve tütünü sıkıştırmak için tezgaha birkaç defa vurdum. Ardından çiviyi çaktım. Size içki dağıtımını yapan o değil miydi? Larfo, o öldü. Sigaramı yaktım ve fincanımı kaldırdım. Ruhu şad olsun. Bu konu hakkında bana ne söyleyebilirsin? Hiç. Eğer insanlar biraz daha az gevez olsa dünyada daha basit olurdu. Bastil'de yeni bir bar açtığınızı duydum. Yani? Mama gözlerini döşemedeki kapağa dikmişti. Sed aşağıdaydı. Kardeşi yukarı çıkmadan önce işi bitirmeliydim. Tarz değiştirdim. Sağlık işleri şubesinde hala birkaç dostum var. Sizi ziyarete gelebilirler. Hijyen, sağlık, ruhsat. Mama bana doğru eğildi. Ter ve tütsü kokuyordu. Ne tür bir film çeviriyorsunuz bilmiyorum ama günümüzde polisler bundan çok daha fazlasını yapıyor. Larfo, Momo, bana bir şeyler anlat. Ben de çekip gideyim. Cevap beklerken bir motor sesi duyuldu. Döşeme kapağının ardından yük kamyonu göründü. Metal fıçıların arasında ayakta duran Seth, köprü üstündeki gerçek bir amiral gibiydi. Böylece ele geçirdiğim ilk fırsatı yitiriyordum. Merhaba yüzbaşım, sizi görmek ne güzel. Gülümsedim. Bir kez daha kardeşiyle olan zıtlığı beni etkilemişti. Mumu henüz yontulmamış bir mermer blok gibiyken set son halini almış bir parçayı andırıyordu. Düz ve kalın telli siyah saçlarının altında ince ve sivri bir yüzü vardı. Yüz hatları birçok nüansı aynı anda barındırıyordu. Dinginlik, aldırmazlık, saygı, acımasızlık. Tüm bunlar badem iriliğindeki gözlerinden, dolgun ve kösnür dudaklarından okunuyordu. Fıçıların üzerinden atladı ve gelip yanıma tabureye tünedi. Şenlik sona ermişti. Taziyelerimi sunarım. Başımı öne eğdim. Sinirli sinirli saçımın bukleleriyle oynadım. Sedin Luke'tan haberi vardı. Larfo soruşturması sırasında onunla temas kurmuş olmalıydı. Ona kahve servis yapan kardeşine belli belirsiz bir işaret yaptı. Biz, diğerleri hepimiz onu, yüzbaşı Cerberus'u çok seviyorduk. Tiz sesi de onun gibiydi. Aldırmaz ve yumuşak. Ağzında bir avuç zeytin varmış gibi kelimeleri yuvarlayarak konuşuyordu. Luke ölmedi Sed. Ondan geçmişte kalmış gibi bahsetme. Bugün yarın komadan çıkabilir. Hepimizin istediği bu yüzbaşı. İnanın. Sed fincanına tek şeker attı. Üzerine bir askeri ceket giymişti. Ayrıca altın takılar, zincir kolye, bilezik, şövalye yüzük devam etti. Üzüntünüzü anlıyorum ama biz hiçbir şey bilmiyoruz. Sanırım yüzbaşıyı geri getirecek olan da sorularınız değil. Sakin ol Seth, sadece onun soruşturmalarını devraldım. Artık cinayet masasında değil misiniz? Gülümsedim ve sigara yaktım. Bu herif kesinlikle kardeşinden daha kurnazdı. Dostça bir yardım. Darfa vakasıyla ilgili bana ne söyleyebilirsin? Seth güldü. Konuşurken karşındakinin yüzüne hiç bakmıyordu. Ya başını öne eğiyor, hızlı hızlı gözlerini kırpıştırıyor ya da bir şeyler düşünüyormuş gibi gözlerini kaçırıyordu. Bütün bunlar birer numaraydı. Aslında bütün soruların cevapları daha soruyu işitir işitmez hazırdı. Hala bana bir cevap vermemişti. Luke buraya bir cinayet soruşturması hakkında sorular sormak için geldi, değil mi? Elbette mahalleyi tanırsınız. İnsanları, geleni, gideni, herkesi. Ama burada kimse bir şey bilmez. İnanın bana yüzbaşı. Mate'nin ölümü tamamen bir sır. Momo'ya işaret edip bir kahve daha istedim. Sed'in ses tonu sinirlerini oynatmaya başlamıştı. Kibar ancak bir o kadar da aldırmaz tavrı sabrımı taşırıyordu. Doğrudan gözlerinin içine baktım. En iyi strateji, stratejisizlikti. Yani açık olmak. Beni dinle Sed. Luke benim en iyi dostumdu, anlıyor musun? Sed kaşıyla ağır ağır kahvesini karıştırıyordu, ses çıkarmadan. Hiç kimse bu talihsiz olayı beklemiyordu. Özellikle de ben. Bunu neden yaptığını öğrenmek istiyorum. Kafasındaki neydi, işlerinde ne gibi sorunları vardı? Beni dinliyor musun? Duyuyor musun? Kulaklarımı dört açtım yüzbaşı. Larfo'yu tek başına soruşturuyordu ve dosya ona kafayı yedirmiş olmalı. Ben onun bu lanet işte bir şeyler bulduğuna inanıyorum. Bunalıma girmesine neden olan bir şey. Şimdi kelleyi çalıştır ve biraz öt bakalım. Elimde olmadan bağırmıştım. Sakinleşmek için öksürdüm. Seth soğukkanlılıkla hala inkar ediyordu. Bu olay hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Larfo'nun diğer içki dağıtıcılarıyla arasında bir sorun var mıydı? Böyle bir şey duymadım. Borcu olan bir kafe bar sahibinin işi olabilir mi? Bizim aramızda bu işler böyle halledilmez. Siz de bilirsiniz. Seth haklıydı. Larfo bir profesyonel tarafından vurulmuştu. Zaten küçük kafe bar patronları asla gerçek katiller kullanamazlardı. Larfo sadece bir içki dağıtıcısı değildi. Kaçakçılık da yapıyordu. Bu konuda size yardımcı olamam. Biz uyuşturucuya bulaşmayız. Uslup değiştirdim. Luke buraya soruşturma için geldiğinde cinayet hakkında bir fikri vardı, öyle değil mi? Söylemesi zor. Sen yine de bir düşün. Düşünmüş gibi çevreye ünlü bakışlarıyla baktı. Sonra konuşmaya başladı. Aslında buraya iki defa geldi. İlki Eylül'de Larfa vurulduğunda, ardından da bu ayın başında. Tamamen şaşkın bir hali vardı. Sana içini dökmeye geldiğini söyleme. Yarım saatten az bir sürede 5 vodka içti. Bu da bu tür bir içki içini dökme sayılmaz mı? Luke'un eskiden beri içkiye eğilimi vardı. Son dönemlerde bunu biraz daha abartmış olması beni şaşırtmamıştı. Dirsekleri hala tezgaha dayalıydı. Aramızda sadece birkaç santim mesafe vardı. Bu kez strateji değiştiren o oldu. Maten olayında siz daha fazla yol alırsınız yüzbaşı. Neden? Çünkü siz gerçek bir inanansınız. Luke da iyi bir Hristiyandı. Hayır, kafası başka yerdeydi. Artık gerçek bir zahit değildi. Kahvemden büyük bir yudum aldım ve midemin kavrulduğunu hissettim. Nereye gelmek istiyorsun? Larfo da dindar biriydi. Yani, cinayet akşamını düşünün. 8 Eylül. Haftanın hangi günü? Hiçbir fikrim yok. Cumartesi. Bir Müslüman cumartesileri ne yapar? Düşündüm. Senin beni nereye yönlendirdiğini anlayamadım. Devam etti. Alem yapar. Duayla geçen cuma gününün ardından gerçek bir inanan gevşemek ister. Siz Fransızların söylediği gibi bedeni arzular. Bana o akşam iş üstünde olduğunu mu söylemek istiyorsun? Larfon'un bazı küçük alışkanlıkları vardı. Ailesi Cezayir'deydi. Bir metresi mi var? Metres değil, orospular. Nihayet kafamda çerçeveyi oluşturmuştum. Larfo evinde 23.00 sıralarında öldürülmüştü. Her halükarda yalnız değildi. Ama kimse ne bir tanıktan ne de ikinci bir cesetten söz etmemişti. Kız ya kaçmayı başarmıştı ya da her şeyi görmüştü. Kız, sen kızı tanıyor musun? Hayır, bana aptal muamelesi yapma. Bana inanın. dedi gülümseyerek. Ama onu bulabilecek insanlara ve imkanlara sahipsiniz. Ahlak masasında yaşadığım tecrübeyi düşündüm. Kadın pazarlayan bütün şebekeleri tanıyordum. Ama müşterisinin tarifi olmadan bir fahişeyi aramanın Hizbullah saldırısından sonra boş kovan aramaktan farkı yoktu. Özel zevkleri neymiş biliyor musun? Araştırın yüzbaşı, sizin için kendimi üzemem. Belli belirsiz bir şey anımsadım. Bundan Luca bahsettin mi? Hayır, o ayrıntılarla değil sebeplerle ilgileniyordu. Bir hesaplaşma olduğuna inanmıştı. Bir sorun. Seth tereddüt etti. Polisin içindeki bir sorun, bir iç mesele. Bunu sana o mu söyledi? Bu konuda bir şey söylemedi ama sinirliydi, gerçekten sinirli. Kokuşmuşluk şüphesi bir kez daha. Ayağa kalktım. Bazı adamlar seni görmeye gelebilir emniyetten. İçişleri mi? Sen bir hikayeyi unut, onlara bir şey söyleme. Fransa'da söylendiği gibi, görmedim, duymadım. Camlı kapıya doğru yöneldim. Bar dolmaya başlamıştı. Aperatif saati seyre doğru döndüm. Son bir şey daha. Larfon'un şatanizm hikayelerine bulaşmışlığınız var mıdır? Nasıl? Şu şeytana tapanlar. Kabiliyeli gülümseyerek bana doğru yaklaştı. Bizimkiler şeytanla ilgilenmez. Peki sizin şeytanlarınız cinler, çöldeki ruhlar. Larfo onlarla da mı ilgileniyordu? Burada kimse cinlerle uğraşmaz. Onlar sınırın öbür tarafındaki kalmış olan hikayeler. Bu da Sarko'ya iyi haber.